Merhaba, Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Gündemdeki konuları ben Gökçe Çiçek Köse'de kendisine soruyorum. Ve Nuray Mert sizler için yorumluyor, cevaplıyor efendim. Hoş geldiniz Nuray Hanım, merhaba.
Hoş bulduk.
Şimdi biraz provokatif sorularla karşınızdayım.
Eyvah.
Abdullah Gül'ün adaylığı meselesiyle başlamak istiyorum izninizle. Bu görüşme trafiği başladı Abdullah Gül'ün. Belki siz de takip etmişsinizdir. Hem Davutoğlu'yla hem Temel Karamollaoğlu'yla görüştü. Bu arada biliyorsunuz tabii 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması konusunda ısrarcı olduğu istediği bir isimdi. Ancak hem orada Akşener bariyeri devreye girdi hem tabii Akar ve Kalın'ın Bahçe'ye inişi var. Ne dersiniz, muhalefet adayı olarak yeniden gündeme gelmesi mümkün mü Abdullah Gül'ün?
Şu bakımdan benim için gerçekten provokatif. Çünkü daha önce hatırlattığın gibi işte ortak aday olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ve pek çok çevre de adı geçmişti. Kendisi de üzerimde anlaşılırsa aday olurum mesajını vermişti. Ve o zaman çok tartışmıştık ve ben iyi bir fikir olmadığını, Abdullah Gül'ün ortak aday olmasının iyi bir fikir olmadığını ileri sürmüştüm ve bu konuda böyle bayağı ateşli tartışmalar yapmıştık bazı arkadaşlarımızla. Bir kez daha görülüyor ki yani gene aynı fikir etrafına böyle bir itibar rağbet olmuş ama onun ötesinde de işte dün gece değil mi Levent Gültekin'in Abdullah Gül'ü savunuyor işte veya işte o Atatürk düşmanı değildir demesi üzerine pek çok tepki gelmiş. Bence bu da gösteriyor ki doğru veya yanlış önemli olan insanların algıları değil mi siyasette oy verip vermeyecekleri bu algılar doğrultusunda. Bu son gelişme de gösteriyor ki evet belki çok dar bir kesim yani Twitter başına geçenler çok kısıtlı bir çevreyi temsil ediyor diye iddia edilebilir. Ama biz bunun bundan ibaret olmadığını CHP seçmeni içinde böyle ciddi bir itirazın olduğunu biliyoruz. Geçen dönemde bunu tartışma konusu yapmıştık. Sorun olmayacağını söyleyenler ileri sürmüştü. Ben bu son olayla da gösterilen tepkilerin de dediğim gibi doğru veya yanlış, haklı veya haksız böyle bir CHP seçmeni açısından iyi bir fikir olmadığını düşünenlerdenim öncelikle. Sonralıkla da iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum aslında.
Sonrasını dinleyelim o zaman bir de.
Hep söylüyorum. Abdullah Gül gerçekten benim geçmişte tanıştığım çok beyefendi bir insan. Şahsiyetiyle hiçbir alakası yok. Ama siyaseten Abdullah Gül'ün tekrar siyasete geri dönmesini, bu şekilde, bu biçimde geri dönmesini ben olumlu bulmuyorum. Yani hem itirazları olan çevreleri dikkate almak açısından demin dediğim gibi. Diğer taraftan da bakın Abdullah Gül medeni, nezaketli bir insan. O yüzden de Türkiye'de hele son siyasi ortam içerisinde gerçekten de ister istemez akıla gelen. Çünkü bunlar eksikliği olan yani böyle bir ağırbaşlı, medeni, daha demokratik siyasete uygun görünüm veren birisine ihtiyaç olmasını ve o yüzden akıllara düştüğünü düşünebiliriz. Ama Abdullah Gül ne Cumhurbaşkanlığı sürecinde? Yani şimdi şikayet edilen konularda bir tavır göstermiş birisi. Ne de Cumhurbaşkanlığından sonra ki bu da yani işte fikir değiştirdi. İnsanların fikir değiştirme özgürlüğü var filan. Ne de kolay açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü hani söz konusu olan konumlar ve yaşlar olunca 7 senelik bir Cumhurbaşkanlığı esnasında dediğimiz gibi yani şimdi şikayet edilen pek çok konuda ortak tavır almış veya en azından çok rahatsız olduğu rivayeti dışında bir tepki vermemiş olan bir siyasetçi. Ondan sonrasında da zaman zaman hep böyle bir Abdullah Bey çok rahatsız rivayeti dolaşsa da ve çok nadiren de bu yönde ima ve böyle çok yumuşak açıklamalar yapsa da aslında neden nasıl rahatsız olduğunu pek ifade etmiş. Siyasi tutum takılmış birisi değil. Dolayısıyla Türkiye'nin geldiği bu noktada hani bu kadar temkinli, bu kadar siyaseten ne aslında neyi düşündüğünü, neye karşı olduğunu söylemekten kaçınan, tavır takınmaktan bu kadar şikayet edilen bir ortamda, bu kadar şikayet edilen bir iktidar tablosunda neye itiraz olduğu konusunda açık bir tavır takınmayan bir siyasetçi. Ben böyle bir dönemde tesirli olabilecek bir aday olduğunu veya tercih edilmesi düşünülecek bir aday olduğunu düşünmüyorum.
Peki bir de şöyle bir iddia var ki, İşte Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği bir ortak aday yerine üçüncü bir ittifak stratejisi üzerinde durduğu, bu ittifakın da ortak adayının Abdullah Gül olması. Burada yine Abdullah Gül tartışması yapmayacağım ama sizce bu akıl, yani iyi bir fikir mi üçünün ayrı aday çıkarma ihtimali? Ya da kendilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön plana çıkaracağı ya da onaylayacağı ya da İYİ Parti ile artık neyse ortak birini desteklemek... Örnek veriyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden onlara gelecek, işte varsa muhafazakar, işte orta sınıf, üst orta sınıf muhafazakar oyları etkiler mi? Yani bu seçmen durup Deva'ya oy verecekse, Gelecek Partisi'ne oy verecekse ben CHP'nin göstereceği adaya vermem. Zaten AKP'den kopmuş seçmen, bilmiyorum bu ihtimali düşünüyor mu sizce? Sizce mantıklı bir strateji mi?
İşte Türkiye'deki siyasi düğümlerden bir tanesi bu. Bu muhafazakar denilen sağ kesim seçmenin veya eski AK Parti seçmenlerinin hiçbir şekilde, bir kısmının hiçbir şekilde CHP'ye, işte belli bir hafıza ve sağ siyaset geleneği ve söyleminin tesiriyle CHP'nin üzerini çizmiş olması ve hiçbir şekilde CHP'ye oy vermeyeceğini hakkında bir kanaat mevcut. Bir düğüm burada. Ama diğer tarafta da bu başkanlık seçimi sistemi çerçevesinde böyle herkesin ayrı aday çıkarması ne derece mantıklı bir şeydir? Bazılarına göre birinci turda farklı aday çıkarmak daha mantıklıdır ve daha hedefe ulaştırıcı, o hedefte İşte bu iktidarın gitmesi ve tekrar parlamenter rejime dönülmesi. Ama sonuç itibariyle birinci tur için bu gerekli bile olsa, sonuçta ikinci turda yine bir ortak aday söz konusu. Yani bu sistem böyle işliyor.
Aslında ve bu seçim... yani matematikten öte aslında şunu sormak istiyorum. Deva, Gelecek ve Saadet, yani hadi Saadet'i işte bir kenara bırakalım, daha uzun vadeli bir parti. Yeni kurulan Deva ve Gelecek, ya AKP'den kopmuş bir parti, iki partiden bahsediyoruz. Yani siyaset yapmak konusunda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin göstereceği ya da onların ağırlıklı, tabii ki bunlar belki ortak bir masada konuşulacak, işte tabii ki fikirler alınacak ama bilinecek ki işte İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği aday ya da ikna olmayacağı aday olmayacak, yani onların okey dediği, mutlaka hatta belki doğrudan onların dayattığı bile olabilir. Muhalefetin lokomotif iki partisi olarak söylüyorum. Bir adayı desteklemek, yani kendi hedef kitlelerini bu kadar ikna edemeyeceklerini mi düşünüyorlar ki bir üçüncü ittifak üzerinde duruyorlar? Yani niye siyaset yapıyorlar? Bunu sormaya çalışıyorum.
Hayır, ben de matematik bir şeyden bahsetmiyorum öncelikle zaten. Matematiği böyle ama arka planındaki durum da bu. Yani en nihayetinde matematiği çok geçerli olsa bile bu sadece birinci tur için geçerli olabilecek bir şey. Yani sonuçta bu sistemde muhalefetin ittifak etmesi gerekiyor. Ve bir isim etrafında ittifak etmesi gerekiyor bu sistem var olduğu sürece. Yani önceden kendi benden o oylar kaçar diye başka bir şekilde seçime girmek, yani işte bir şey, üçüncü bir ittifak olarak bahsettiğiniz üçüncü bir ittifak olarak. Bu, biz de buradan AK Parti'den kaçan oyu yakalarız. İYİ Parti'ye ve CHP'ye gitmeyen oyu daha iyi kendimize çekebiliriz diye düşünülüyorsa bile, ve bu doğru olsa bile sonuç itibarıyla ikinci turda değil mi? Yani en iyi ihtimalle en iyi ihtimalle muhalefetin başarılı olacağını düşünürsek ileri sürdükleri gibi. Sonuç itibariyle bu sistemde birinin üzerinde anlaşmak gerekiyor. Ve o zaman da bütün bu dediğimiz sakıncalar varsa eğer dediğiniz gibi bunlar dönüştürülemeyecekse, ikna edilemeyecekse seçmen bir şekilde karşımıza çıkacak. Yani ya muhalefet partileri tek tek ve hep birlikte bu engelleri aşacaklar. Bu zorlukların üstesinden gelecekler. Bir formül bulacaklar. Ya da yani iddia ettikleri gibi bir muhalefet ittifakından bahsedemeyeceğiz. Ve iddia edildiği gibi bu muhalefet ittifakı, bu birleşme üzerinden mevcut sistemin değişme, mevcut iktidarın gitmesi, mevcut sistemin değişmesi mümkün olmayacak. Bu çok açık değil mi?
Yani aslında ilk turda Deva ve Gelecek Partisi'nin ilk turda yüzleşmekten korktuğu şey eninde sonunda ikinci turda karşılarına çıkacak eğer İYİ Parti yani ve CHP'nin ortak adayı ikinci tura kalırsa.
Evet yani arada da böyle büyük zamanlar başka süreçler girmiyor ki yani en fazla ikinci tura kalınma durumunda kısa bir süre sonra aynı sorunla karşılaşacak bir şey niye ertelenir? Yani ben onu çok anlamadım. Belki de izahı vardır da ben duymadım.
Peki şimdi aslında ben böyle konuştuğumuz konuyu tekrar işte iki hafta üst üste aynı konuyu konuşmayalım falan diye hassasiyet göstermeye çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum ama ekonomi zannediyorum bir istisna olarak bir kenarda duracak. Çünkü iktidarın politikaları hayatımızı etkileyen en önemli şey olması kendini sık sık konuşturacak gibi duruyor. Türkiye'nin ekonomik gidişatının da verilerini de gösterdiğine göre. Erdoğan dün faiz sebep enflasyon neticedir tezimin arkasındayım dedi. Yüksek faizi hiçbir zaman savunmadım, savunmayacağım dedi. Yeni model deneniyor diye konuşuluyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yani iktidarın yeni bir ekonomi politikası, yeni bir ekonomi modeli denemesi arayışı mı var? Ve hatta 2022'de sonuçları alınacak deniyor iktidara yakın kaynaklar tarafından. Ne dersiniz? Çok akıl kârı gibi duruyor mu?
Geçen hafta da söyledim ben yani ekonomist değilim. Böyle yeni başka bir alternatif model mümkün müdür değil midir? Veya bu izlenilen politika bir alternatif modelin hayata geçirilmesi midir? Onu bilemeyeceğim ama ben çok böyle yeni icat bir ekonomi modeli denendiğini gözlemlemiyorum. Zaten Cumhurbaşkanı da sıklıkla söylüyor. Yani gene bu son açıklamalarından sonra da ve daha öncesinde de sürekli olarak faiz açıklamasıyla beraber aynı zamanda işte yatırım yapın. Değil mi açıklaması yapıyor? Düşük faizle alın. O zaman yani zaten izlediği ekonomik politika çok açık değil mi? Ancak bunun üzerine yorum yapabiliriz. Yani bir kere birincisi bu bir ne kadar tercih olduğu tartışılır. Yani uzunca bir süre neoliberal ekonomik politikalar, piyasa mekanizması üzerine kurulu politikalar izlenip ondan sonra birdenbire faize karşı, işte zaten değerler sisteminde faize karşı olabilirsiniz. Ama iktidar olduğunuz sürece böyle bir siyaset izlememişsiniz. Yani zaman zaman böyle açıklamaları olmuş ama. Ama Türk ekonomisi bir darboğaza girmiş. Ben geçen sefer de söylemiştim. Dediğim gibi yanlışsa ekonomistler itiraz etsinler veya aydınlatsınlar bize. Yani bu girişim tamamıyla artık darboğaza girmiş bir ekonomide yapılacak fazla bir şey yok. Dolayısıyla buna başka bir yani 40 katır mı 40 satır mıdan bir seçim yapmak durumundaydı iktidar. Ve yaptığı seçim işte faize karşı değerlerinin ve faize karşı olduğuyla da paketlenip pazarlanabilecek bir işte madem baktık gidiyoruz bari hiç olmazsa hani çivi çiviyi söker bari hiç olmazsa o zaman döviz yükselir faizler düşerse o zaman da bir kurtuluş yolu ihracat olabilir. Bu siyaseti bitmek, bu yani bu tercihi yapmak, bundan başka bir şey, çok yeni, çok değişik bir şey olduğunu ben sanmıyorum. Belki bilmiyorum, böyle bir başka bir ekonomi modeli var. Ama zaten kendisi de Cumhurbaşkanı'nın bunu sıklıkla söylüyor. Bu şu demek, bakın haberlerde siz de izliyorsunuz. Mesela işte Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelip sınırı geçip işte yakın illerde alışveriş yapanlar. Niye? Türkiye işte çok ucuz diye filan. Aşağı yukarı
7 belki... leva galiba, işte 1 Türk lirası, 1 leva 7 Türk lirası.
Evet, yani Bulgarlara umut bağlanacak manası, umut bağlandı manasında söylemiyorum ama bunun açılımlarından bir tanesi bu. Yani Türkiye çok ucuz bir ülke haline gelirse o zaman hani Türkiye'den işte ihracat falan da aynı
mantıkla
yükselir diye bekleniyor. Dolayısıyla da işte Türkiye'den bir şeyler alır. Çok ucuza çünkü Türkiye'deki üretilen malların şeyi, fiyatı diye böyle bir canlanma beklenebilir. Ama üretimden bahsettiğimiz zaman da üretim, geçen hafta da konuştuk. En başta enerji zaten dövize endeksli bir şey. Her şey dövize endeksli. Hani dövizde mi alışveriş yapıyorsunuz diyenlere karşı. En başta her şeyin girdisi olan enerji dövizle birlikte fiyatlandığı için ister istemez ve enerji bağımlısı bir ülke olduğumuz için de fazladan Türkiye'de üretilen malların bir sürü ara maddesi dövizle fiyatı yükselmeye kaçınılmaz olarak yükselecek mallar, ürünler. Burada aslında bundan bağımsız hangi şey var? Kapitalimiz var, bizim sermayemiz var. Emek sermayesi var. Öyle değil mi? Gittikçe ucuzluyor. Yani emeği çok ucuzlattığınızda, bunu zaten herkes de ifade ediyor. Ama bunu biraz altını çizelim. Birincil etkisi, yani bu düşük faizle yatırım yapılacak falan, bu Türkiye koşullarındaki sahnede bu düşük faizle yapılacak yatırım ancak emeğin çok ucuzladığı ilgisi üzerine yapılabilecek. Bu avantajın üzerine kurgulanabilecek bir yatırım tablosu olur, değil mi? Dediğimiz gibi diğer şeylerin hepsinde maliyette girdiler. Dövizle zaten maliyeti arttıran faktörler oluşturacaklar. Yani Türkiye'de emeğin öncelikle ve en çok emeğin ucuzladığı bir ülke oluyor. Yani Bengal'de işte tekstil ürünleri niye tercih ediliyor? Bengal'de işte yapılıyor. Büyük firmalar Çin'de yapılıyor. Bengaldeş gibi sefil, işte insanların köle emeği gibi koşullarda üretim yaptığı, emeğin çok ucuz olduğu yerlerde üretiliyor. Böyle sermaye, uluslararası sermaye açısından böyle bir çekiciliği olduğu için. Ha Türkiye'yi, abi işte böyle bir çekicilik olur hiç olmazsa, gelirler burada yatırım yaparlar demek, aşağı yukarı Bengaldeş düzeyine düşürmek veya Bengaldeş ne kadar çekiciyse üretici için, yabancı üretici için o kadar çekici, o yönden çekici hale getirmek demektir. Asıl isyan edilmesi gereken bu açıklamalara bu. Ama yani bir daha çok sürekli olarak ben işte muhalif çevrelerde de işte yok bir faiz yani faizi işte düşürdü. Döviz arttı. İyi peki ama vatandaşa bunun ne demek olduğunu izah etmek lazım. Öncelikle ne demek olduğunu. Yani bakıyorsunuz işte böyle sokak röportajlarında bir tanesi, üç kişi şikayet ediyor. Biri de diyor ki ne yani faizcilik mi yapalım falan.
Bu arada
yani
sokak röportajları demişken Nuray Hanım, şimdi biz de sahaya çıkıyoruz böyle, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu yerlerde mikrofonu uzatıyoruz seçmene. Çok konuşulan bir röportajımız oldu, arkadaşımız Ali Macit Sultanbeyli'nin de yaptı. Soğan ekmek yeriz, yine de Erdoğan'a oy veririz. İsterse dolar 20 lira mı 30 lira mı ne, işte isterse dolar 30 lira olsun falan gibi bir şey söyledi. Bu da böyle çok konuşuldu. Ben hatta şey dedim toplantıda, bu şeyin adına da soğan ekmek sosyolojisi konuşalım diyorum bazen, öneriyorum hani. Ya şöyle, aslında bu işin sosyolojisi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığı, işte koşulsuz şartsız bağlılığı olan bir seçmen kitlesi var Türkiye'de, bunu biliyoruz. Fakat gerçekçi mi? Yani böyle bir gücünü artık özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşullar göz önünde bulundurduğunda böyle ciddi bir kemik kitleden söz edebilir miyiz? Yoksa kopuşlar artık daha mı kolay o kemik kitle açısından?
Evet, asıl belki düşünülmesi gereken veya sorgulanılması gereken bu. Yani yoksa vatandaşın soğan ekmek yemeye razı olması bir delilik alameti olarak görülmek yerine, aa demek ki böyle bir vatandaş da var. Yani bir şekilde mantıksız kendi içerisinde bir anlam dünyasında, inançları çerçevesi içerisinde, görüşleri çerçevesi içerisinde soğan ekmek bile yemeye razı olmak ve buna rağmen Erdoğan desteklemek gerektiğine inanıyor. Önemli olan bunların sayısı, oranı ne kadardır? Belirleyici siyasette ne kadar belirleyici olurlar? Onu bilemiyoruz. Yani bilemiyoruz derken işte kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Ancak bir seçim söz konusu olduğunda biz bunları hep ben diyorum ki tahmin yapmak değil mi? Aslında böyle yorumcuların ancak biz toplumun seçimlerle en büyük, en güvenilir kamuoyu araştırması seçimleri olduğu için ancak ondan sonra yorumlayabiliriz. İşte kamuoyu araştırmalarında da oy oranlarına göre bunu belirleyebiliriz. Şu anda işte hangi kamuoyu araştırmasına göreceksiniz bilmiyorum ama %30'lar civarında gözüken, benim izleyebildiğim kadarıyla sizi daha iyi izliyorsunuz. AK Parti seçmeninin belki tamamı böyledir. %30 da az bir rakam değil. Bu durumda verilere göre siyaset yapacaksınız. Aman insanlar çıldırdı falan değil. Yani o böyle düşünüyor. Hiç mantıklı gelmiyor bana da, size de, pek çoklarına da. Ama ben bunun bu derece, yani bu ifade biçimine harekete geçirdiği kemik seçmen diyorsan, onun sayısının giderek azaldığını düşünüyorum. Ama başka faktörler ekleniyor ona. Bu kadar keskin düşünmese bile belki yine de bu vatandaşa benzer bir oy verme davranışıyla AK Partisi'ne veriyor. Yani dediğim gibi bu da bir vakka. Yani illa soğan ekmek yerime razı olmayan, biraz söylenen ama yine de diğer işte çeşitli gerekçelerle diğer partilere değil Erdoğan'a oy veren insanların varlığını biliyoruz ve bunların oranları hala ana muhalefet partisinin aldığı oy oranından, kamuoyu araştırmalarının hepsinin gösterdiğine göre hala daha fazla. Bir kere bu bir veri. Yani dediğim gibi böyle skandalize olmak bunun karşısında, işte bu toplumdan da bir şey olmaz demenin bir anlamı yok. Siyasette bunların karşılığı yok. Bu bir veri ise veri. Yani bunun üzerine kuracaksınız stratejilerinizi, muhalefet söyleminizi, işte yapıp ettiklerinizi, siyasetinizi, neyse işte ilk kurduğunuz demin dediğimiz gibi ittifaksız davranışınızı mesela, siyasetiniz, stratejinizden kastettiğim bu. Yani akıllıca, yani bu verinin karşısına neyi koyabileceğinizi buna göre, bu veriye göre düşüneceksiniz. Anlatabiliyor muyum?
Gayet
iyi. Bakın bu soğan ekmek falan yani dediğim gibi çok çeşitli nedenlerle bu derece keskin bir kemik seçmen olabilir. Bu derece olmayabilir, başka etkenler etkiliyor olabilir. Bunu bir veri olarak kabul edelim ve bunun karşısında skandalize olmak yerine bunu veri olarak alalım diyorum ama bu sadece bir veri olarak almanın ötesinde bunu anlamaya çalışmak da lazım. Dediğim gibi bizim yani mantık sınırlarımızın çok dışında olabilir. Anlamakta zorlandığımız şeyler olabilir ama ben geçen hafta da söyledim hatırlarsanız. Yani vatandaşın işte yok geçmiş travmasıyla işte CHP'ye asla elim gitmez diyen filan ötesinde şöyle bir algı var. Bunu iktidar besliyor ama sonuç itibarıyla iktidar bunu besliyor ama demek ki muhalefet de bununla baş edemiyor. Yani bunun altında eziliyor. O da şu. Aslında muhalefetin tek amacı Erdoğan'a takmış bu adamlar. Niye takmışlar? İşte dindar olduğu için takmışlar. Emperyalistlere, batıya baş kaldırdığı için takmışlar. Biz oysa ki Erdoğan dindar ve batıya, işte biz siziz geçmişte sömürge geçmişi olan, işte doğuya zulmetmiş bizim atalarımız, işte Osmanlı Devleti'ni parçalamış olan Batı ülkelerine, emperyal güçlere karşı baş kaldıran bir lider olarak görüyor. Ve bütün işte bir yolsuzluk mu oldu? İşte bize karşı kumpas kuruldu. Çünkü biz işte dindarız, Müslümanları temsil ediyoruz. İşte bize karşı bin bir türlü komplo ve kumpas var. Değil mi? Söylen bu değil mi? Gerek böyle gerekçelendirilmiyor mu? Hı hı. Bu durumda öncelikli olarak tabii ki medya alanına hakim, bütün devlet imkanlarına hakim bir tek parti yönetiminde iktidarın propagandasının katmerli olarak tesirli olmasını beklemek lazım. Bu bir gerekçe. İkincisi ama muhalefetin de yani gerçekten de bu propagandayı haklı çıkaracak tutumlardan kaçınması gerekiyor. Diyeceksiniz ki ne yapıyorlar zaten. Bir şekilde yani bu mesela işte geçen hafta size söylemiştim. Yoksulluktan bahseden kesimler, insanlar, işte, muhalefet CHP'ye destek veren medyadaki yapılan tartışmalarda bunların gerisinde yani meselenin insanların yoksulluğundan ziyade tabii ki nedeni bu yönetim. Tabii ki ister istemez Erdoğan'a, mevcut iktidara, mevcut rejime karşı olacak bunlar. Fakat sanki iktidarın propagandasının iddia ettiği gibi gerçekten de ya asıl mesele Erdoğan'a, Erdoğan'ı indirmek. Asıl mesele Erdoğan'a karşı hükümet gibi bir tını var. Bu aynı şekilde batılı ülkelerle ilişkiler konusunda da böyle. Yani sürekli olarak işte AB Türkiye'yi cezalandırdı. Öyle bir tonda söyleniyor ki veya işte yaptırım kararı alacak. Yaptırım kararı alsın da işte bu rejimde bu şekilde sona ersin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tutum, bu tavır, bu üslup, bu tını bir şekilde hissediliyor. Ve dolayısıyla iktidarın propaganda makinesine hizmet ediyor. Yani kusura bakmasınlar ben öküz altında buzağı aradığımdan falan değil. Ama tabloda bunu gösteriyor biraz. Yani böyle yapıldığı sürece yani bu insanlar bu insanları samimiyetine inanmıyor. Ya bunlar samimi de onlar inanmamakta direniyor diye de düşünebilirsiniz. Diğer taraftan ben samimi iseler bunu yeterince iletemiyorlar diye de düşünebilirsiniz. Ben ikincisini düşünüyorum. Yani sıklıkla ben bile bir tartışma programı izlediğimde muhalefeti destekleyen kanallarda sürekli olarak gerçekten işte yani bir şekilde ekonomi batsın da bu rejim gitsin. İşte batılılar müdahale etsin, yaptırım yapsın veya işte ilişkileri bozsun, ters davransın Türkiye'ye de bu rejim gitsin gibi. Kendi gücü veya işte toplumsal tepkilerin taşıyıcısı olma şeyinden yani bu role soyunmaktan ziyade başkasına havale etti. Bu sevimsiz, itici gelen bir şey ve dediğim gibi zaten iktidar bütün yapıp ettiklerini bu yolsuzluk da olsa bir komplonun, kendisine karşı bir komplo olarak resmediyor. Çok uzun süredir böyle bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu propagandayı bir şekilde besleyecek bir muhalefet tınısı var. Hala böyle. Hala meselelerin tartışma biçimi bana kalırsa bile böyle. Ve bunun da bir itici ve de propagandayı teyit edici bir tarafı olduğunu düşünüyorum ben. Belki yanılıyorumdur.
Nuray Merk çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Hoşça kalın efendim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.